Herkese merhabalar, ben Burak Şolt ve yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Evet, farkındayım, biraz geç kaldım. Samsung Galaxy Note 10 Plus. Yaklaşık 40-45 günden beri kullanıyorum telefonu ve anlatacağım bazı şeyler var. Geç kaldık ama anlatacağım daha fazla şey var. İncelememize geçelim.
Hiç doğmamış Note 6'nın ahı tuttu, Note 7'yi vurdu ama Note 10 ailesine öyle ya da böyle bir şekilde geldik. Note 10 Plus şu ana kadarki en büyük ekranlı Note olmasıyla lanse edildi. Lansmanı da Türkçe simültane çeviriyle beraber sizlere aktarmıştık. S10 Plus ile karşılaştırırsak, ki ön inceleme videosunda bunu yapmıştık, aradaki en önemli fark aslında kalemdi. Şimdi lafı uzatmadan incelemeye geçelim. Kutusunda kalem resmedilmiş, arkasında da üzerinde durulan özelliklerden bahsedilmiş. İçinden telefonun kendisi, 25 watt tip C adaptörü, yeterince esnek iki taraflı tip C kablosu, tip C'den tip A'ya dönüştürücü ve tip C üzerinden bağlanan AKG marka kulaklıklar çıkıyor. Bu kulaklıklar bence normal bir kullanıcının da müzik dinlemekten keyif alan birinin de işini görebilecek kulaklıklar. Yani öyle kutudan çıkan bir kulaklık vasfında değiller kesinlikle. Maksimum sesi iyi, distorsiyon yok, dinamik aralıkları ortalamanın üzerinde diyebilirim. Detay ayrımları da aynı şekilde, tizler yeterince berrak, baslar da yeterince vurgulu. Daha çok sıcak bir ses profili var. Ciddi bir müzik severseniz, hatta kendinizi odyofil olarak tanımlıyorsanız mutlaka kulaklıklarınız vardır, sevdiğiniz kulaklıklar vardır ama burada göremediğimiz bir şey var. Kutudan da bir dönüştürücü çıkmadı hani, bu konuya tekrar geleceğiz. Telefonun ülkemizde duman siyahı, ay tozu grisi ve fil dişi beyazı şeklinde renk seçenekleri var. Elimizdeki fil dişi olanı ve bu renk, misal veriyorum, S10 Plus'taki prizma beyaz gibi ışığa göre farklı renkte yansımalar yapan bir renk değil, mat bir renk. Metal çerçeveyle birleşince aslında zarif bir görünüm ortaya koyuyor ama bence ay tozu grisini gördükten sonra bu rengin yüzüne bakmayabilirsiniz. Tabii ki zevk renk meselesi. Bu arada ay tozu grisi dedikleri, yani İngilizce'de Aura Glow diye geçiyor. Nasıl ay tozu grisine çevrildi hiç bilmiyorum Türkçe olarak ama bu geçişli renk daha önce rakiplerinde görmediğimiz bir renk değildi hani. 6.8 inçlik Samsung'un Cinematic O şeklinde nitelendirdiği devasa bir ekran. Kasaya oranı %91. Bu oran S10 Plus'ta %88.9 idi. Aslında Note 9 ile karşılaştırmak lazım. Kesinlikle haklısınız ama maalesef elimde bir Note 9 yok. Onda bu oran %83.4 idi. Altında üstünde çerçeveleri bence yine inceydi ama Note 10 Plus'a göre baya baya çerçeve vardı. Ortadaki kamerayı bir süre kullandıktan sonra ben unuttum. Yani şunu söylemek istiyorum, gözüm orayı şerit halinde toptan silip atıyor. Aslında sağında solunda bir sürü alan var, kullanabilecek alanlar bunlar. Ama ben de böyle tezahür ediyor. Benim gözüm iPhone'lardaki devasa çentiklere de alışan bir göz gerçi. İlk gördüğüm zamanki kadar rahatsız etmedi beni.
Lakin göz var, izan var. Yani bu kameranın ekranda kapladığı yer gerçekten azaldı. Yani Infinity O ekran tasarımıyla beraber bayağı küçülttüler orayı. Ha konumunu sabahtan akşama kadar tartışabiliriz. Sağda mı olsaydı, solda mı olsaydı, ortada böyle iyi mi? O başka bir tartışma konusu. Ben lansman öncesinde açıkçası işte pop-up bir kamera bekliyordum. Veya işte ne bileyim köpek balığı yüzgeci şeklinde açılan vardı bir tane. O da güzeldi. Ama olmadı. Sonrasında şöyle bir mantığa oturttum olayı. Şimdi bu telefonlar gerçekten pahalı telefonlar ve ben aldıktan sonra en az 3-4 sene kullanmayı planlıyorum. Dolayısıyla hareketli bir mekanizma arkadaşlar, bozulmaya daha açık olduğu için bana mantıklı gelmedi böyle çok pahalı bir telefonda. Yani sonuçta içeride işte çarklar var, hareket kolu var, hareket pistonu var. Yani bunlar bozulmaya açık şeyler. Tamam, kendilerini koruyabiliyorlar. Yani düşme esnasında kapatıp kendilerini koruyabiliyorlar ama entegre bir şeyle hareketli bir mekanizma, yani sağlamlık ve uzun ömürlük arasında böyle gidip geliyorsunuz. Ben herhalde sağlamlık bana ileride sorun çıkarmaması tarafında bir karar alırdım. Yani bu ekran şimdi tam ekran olsaydı olmaz mıydı? Çok güzel olurdu ama uzun vadede ben açıkçası böyle entegre bir çözümün taraftarıyım herhalde.
Çerçeveler parlak alüminyumdan ve kendinizi görebiliyorsunuz. Gerçekten ayna gibiler. Biliyorsunuz Samsung daha önce, daha doğrusu lansman döneminde bunlar için paslanmaz çelik dedi. Videolar yayınladı, sonra bir yanlış anlaşılma olmuş galiba dediler ve bazı videolar kaldırıldı. O konuda söylenecek gerçekten hiçbir şey yok. Siz biliyorsunuz konuyu. Çerçeveler inanılmaz inceltilmiş. Tamam, telefonu ince göstermek için yapılmış görsel bir hile işe de yaramış ama bu pratikte şunu doğuruyor. Ekran artık yanlardan alınabilecek hasarlara karşı daha açık. Ayrıca ekranın büyüklüğü de kavrama zorluğu da hesaba katıldığında ekrana istemsizce değme oranı kesinlikle artmış. Ayaktayken, otururken pek yaşadığınız bir sorun değil aslında. Ama yatar halde, hele ki şöyle bir yatmadan önce sosyal medyaya bakayım dediğinizde mesela, istemeden sayfalarda geri geliyorsunuz. Özellikle dikkat etmeniz gerekiyor.
Bu telefon gerçekten büyük bir telefon arkadaşlar. Yani Note 9 ile karşılaştırdığınızda aslında çok çok az daha uzun, çok çok az daha geniş bir telefon. Note 10 Plus. Ama yani kağıt üstünde kalabilecek kadar az değerler bunlar. Yan yana koysanız telefonları, aynı gözüküyorlar boyut olarak. Ha, kalınlık olarak öyle değil. Note 10 Plus ilginç şekilde daha ince bir telefon. İçerisinde daha büyük bir batarya var. Hem inceltip hem bataryayı daha büyük yapmak. Hani burada güzel bir mühendislik var açıkçası. Samsung'u tebrik etmek lazım o konuda. Lakin şimdi bunların hepsini topluyoruz ama yani bu telefon büyük. Bu büyük olduğu gerçeğini değiştirmiyor bunlar arkadaşlar. Tek elle kullanması gerçekten zor. Tamam, arama cevaplayabiliyorsunuz, mesaj yazabiliyorsunuz ama ikinci eli çok istiyor bu telefon. Yani ikinci elsiz ben yapamam diyor size gerçekten. Ve hani bu telefonun yanına S10 Plus'ı, S10'u ve S10e'yi koyduğunuzda, S10e özellikle çocuğu gibi değil torunu gibi görünüyor yanında.
Sağında buton yok. Butonların hepsi solda. Orta parmakla erişiyorsunuz bunlara. Güç butonu tam denk geliyor aslında ama ses ayarları belki de tümü birden biraz daha aşağıda olabilirdi. Bixby butonu gitti. Kimileri kesin bayram edecek ama unutulmadı arkadaşlar. Güç butonuna basılı tutunca Bixby açılıyor. Çift basınca da kamera açılıyor. Açıkçası ben S10 Plus'taki Bixby butonuna görev atama seçeneği geldikten sonra alışmıştım. Spotify'ı atamıştım mesela o butona ve oradan açıyordum. Bana bu şekilde yaramıştı. Bixby ise hala Türkçe dil desteği olmadığı için kullanmıyorum açıkçası. Pek değinilmeyen bir detay aslında ama benim ilgimi cezbettiği için sizlere aktarmak istiyorum. Note 10 ailesinin butonları hiç de metal hissi vermiyor. Tırnağınızı, parmağınızı değdirdiğinizde, yani şöyle bir S10 Plus'ı, Note 10 Plus'ı yan yana alıp değdirdiğinizde, denediğinizde S10 Plus'ta bu butonlar metal diyorsunuz. O metal soğukluğu var ama Note 10 Plus'ta teyit edebilmiş değilim. Lakin plastik gibiler. Kullanımda, geri dönüklerde herhangi bir sorun yok, bunu da belirtmek lazım. Üstünde hat ve microSD kart girişi, zoom mikrofonu ve diğer mikrofonu görüyorsunuz. Altında ise kalemin yuvası, hoparlör, tip C portu ve stereo mikrofon kurulumunun ikincisi var.
Açıkçası beni Android telefonlara bağlayan son zamanlarda iki tane şey vardı. Bunlardan ilki Samsung. Yani şimdi şey diyebilirsiniz, o fanboy geldi, işte paralar yattı, reklamlar diyebilirsiniz arkadaşlar ama ben S6 işlem bu yana, yani ilk o kavisli tasarımdan sonra ben bayağı tutulmuştum Samsung telefonlara ve S7, S8, S9, S10, yani S10 ailesi bu telefonları keyifle, zevkle kullanıyordum ve benim ihtiyaçlarımı çok güzel karşılayan telefonlardı. Hepsinde de jack vardı. Ve yani Samsung A serisiyle beraber 3.5 mm jack'ı telefonlardan bir çıkaralım bakalım nabız yok diyelim, insanlar nasıl tepki verecek diye bir denediler belli ki. A serisinde deniyorlar zaten yeni şeyleri. Denediler ve baktılar ki yani olumsuz bir tepki yok. 3.5 mm jack demek ki kimsenin umurunda değilmiş. Benim haricimde. Ve benim şu anda yani 3.5 mm jack'ın telefonlardan, bu telefondan çıkması demek S11'den de çıkıyor anlamına geliyor bu. Ve şu anda yaşadığım üzüntüyü herhalde anlatabilecek çok bir şey yok.
Ultrasonik parmak izi okuyucusu aslında güzel çalışıyor. Parmağınız nemli, terli olsa da hızlı diyebileceğim bir şekilde açılıyor. Ben mi böyleyim bilmiyorum ama 5 aydır S10 Plus kullanıyorum. Yerine hala bir türlü alışamadım. Hatta Note 10 Plus'takinin yeri birazcık daha yukarıda, daha iyi konumlandırmışlar ama bunu da 1,5 aydır kullanıyorum. Yine alışamadım. Belki de yüz taramanın rehaveti olabilir çünkü gerçekten iyi çalışıyor. Gün içerisinde çok nadir tekliyor. Karanlıkta ise yüzünüze ışık vurup biraz kör edebilir, doğrudur. Ama bunu isterseniz ayarlardan kapatabilirsiniz. Yine de bir şekilde okuyor yüzünüzü. Masadayken biraz eğilmeniz icap ediyor. Veya masadan kaldırdığınızda ekran hemen açılıyor ve yüzünüzü tarayıp kilidi açıyor. Bu kadar. Özetle, yüz tarama iyi çalıştığı için ultrasonik okuyucuyu aramıyorum bile. Arkada yukarıdan aşağı dizili kamera paketi, çıkıntılı bir paket. Masada biraz yalpalatıyor telefonu ama rahatsız edici değil. Nabız sensörü artık yok, onun yerine 3D tarayıcı sensör var. Gördüğünüz gibi kavisli bir yapıda arka kapak ama not defteri gibi köşeleri de sivri.
Önü de arkası da Corning Gorilla Glass 6 ile kaplı arkadaşlar ve ben açıkçası yani telefonları test sürecinde çok kılıfla kullanmıyorum. Şu ana kadar sağlam gelebilmeyi başardı, onu söyleyeyim. IP68 sertifikalı, 1.5 metreye kadar ve 30 dakikaya kadar sıvıya ve toza karşı dayanıklı. Geçirmez değil. Yani dolayısıyla şimdi hani böyle bir özelliği var diye bir kova suya, işte havuza, deniz suyuna, özellikle de deniz suyuna bu tür şeylere sokmayın. Sınamayın arkadaşlar suya dayanıklılık sertifikasını. Çünkü bu aslında kazara yaşanabilecek olaylara karşı bir güvence sağlıyor size. Misal veriyorum, İstanbul'da bir dönemler çok büyük yağmurlar oldu. İşte sırtında distüsünü taşıyan arkadaşlarımızın distüleri bozuldu. Telefonlar ama sağ kalabiliyor. Yani IP68 sertifikalı telefonlar mesela o durumlarda sağ kalabiliyorlar. Veyahut benim yaptığım bir şey. S10 Plus'ımın üzerine ben birkaç defa çay döktüm. Ve telefon sağ çıkmayı başardı. İşte bu tür durumlarda arkadaşlar bir güvence oluyor size IP sertifikası.
6.8 inç 19'a 9 formatında 3040x1440 piksel çözünürlüğünde dinamik AMOLED panel. 498 ppi yani piksel yoğunluğuyla cam gibi bir ekran. Kutudan Full HD Plus seçili olarak çıkıyor. O da çok net aslında ama ben hep doğal çözünürlüğü kullanmayı tercih ediyorum. Üzerindeki de fabrikasyon koruyucu jelatin, yani kutudan böyle çıkıyor, milimi milimine doğru yerleştirilmiş. Kılıf kullanınca atmayan bir jelatin. Merak edenler için kılıf, LED cover adıyla geçen kılıf arkadaşlar. Arkasında onlarca LED bulunuyor bu kılıfın ve kamera uygulamasında mesela çocuk fotoğrafı çekerken ilgisini çeksin diye bir emoji çıkıyor. Ters çevirince ambiyans aydınlatması devreye giriyor gibi gibi. Kendine ait bir ayar sekmesi de var, emojileri değiştirebiliyorsunuz. İlk etapta eminim size de çok eğlenceli gelecek ama sonradan hevesiniz geçiyor. Bir kılıf olarak değerlendirmek gerekirse bence içi kadife gibi ve dışı da gerçekten sağlam. Gördüğüm en kaliteli diri kılıflardan biri, en azından bu yapıdaki. Parlak yüzey çizilebiliyor ama belli olmuyor. Devasa ekrana hemen geri dönelim. HDR 10 Plus destekli olması bu ekranın çok güzel bir şey ama dahası var, detayları var. DisplayMate'in testlerine göre en yüksek renk doğruluğu, en yüksek imaj kontrast doğruluğu, yüksek parlaklık modunda rekor, uç parlaklık rekoru, uzatmaya gerek yok aslında, şu an bir telefonda bulabileceğiniz en iyi ekran bence. Renkler AMOLED panelden bekleyebileceğiniz üzere gayet canlı ama abartılı bir durum yok. Yani gerçekten bu renklere bakması keyifli, keyif veriyor. Ton ayrımı harika, kontrast harika. Ama beyaz dengesi kutudan çıktığı haliyle bana göre kaçıktı, fazla sarımsıydı. Ayarlardan daha soğuk renklere çektim ben. Siyahlar zaten OLED olduğu için aslında temelde, kapkara ve siyahları hiç hafife almayın derim. Film izlerken çok çok önemliler, izleme keyfini çok değiştiriyorlar. Yani Game of Thrones izleyenler de bilir diye düşünüyorum ben. Şahsen ben telefonda dizi film izleyen biri değilim açıkçası. En fazla 20 dakikalık birkaç tane anime bölümü izlerim. Çünkü şöyle bir şey var. Yani koskoca ekranlarda izlemek varken neden telefonda izleyip heba edebilirim diyebilirsiniz. Doğrudur. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Netflix'te HDR içerikler gerçekten güzel gidiyor. Note 10 veyahut Note 10 Plus alırsınız fark etmez. Çok büyük bir ihtimalle ama etrafınızdaki en iyi ekranı cebinizde taşıyor olacaksınız.
Niye hala 60 Hz'lik ekran? Arkadaşlar, Türkçesi Metin Çeviri ile beraber sizlere Note 10 ailesinin lansmanını aktarmıştık ve o yayında da söylemiştim. Benim beklentim şuydu. Note 10 ailesinde 90 Hz'lik bir ekran görsek çok güzel olur şeklinde ve hani şunu bekliyordum ben. Samsung belli bir noktada diyecek ki işte 90 Hz'lik ekran, işte kalem deneyimi, kullanıcı deneyimi fazlasıyla değişti. Çünkü 60 Hz ile 90 Hz arasında akıcılık anlamında çok fark var. Kalem deneyimini ciddi geliştirebilirdi ama öyle bir gelişme olmadı. 60 Hz'lik bir ekran tutuyoruz şu anda elimizde. Neden? Yani sebebi ne olabilir? Çünkü OnePlus 7 Pro diye bir telefon var. 90 Hz'lik AMOLED bir ekranı var ve bu ekranı Samsung sağlıyor aslında OnePlus'a. Niye Note ailesinde yok? Oradaki sebep şu olabilir arkadaşlar. OnePlus 7 Pro'daki ekran maksimum ışığı, yani otomatik modda ulaşabileceği maksimum ışık, güneş altındaki bir senaryoyu düşünün, 800 nit civarında. Ama Note 10 ailesine geldiğimizde bu değer 1300 nit. Yani %47, %50 daha fazla. Belli ki Samsung güneş altında görünürlük konusunda herhangi bir fedakarlık yapmak istememiş. Ama OnePlus 7 Pro'ya geldiğimizde ben detaylı bir şekilde inceleme fırsatı bulamadım ama güneş altında arkadaşlar bu telefon kadar ekranı görünür kalmıyor. Bu telefonun ekranı güneş altında cam gibi. Gayet güzel bir şekilde görünüyor. Gözlerinizi hiçbir şekilde kısmak zorunda kalmıyorsunuz. Ve herhangi bir şekilde yansımayla alakalı derdi yok. Sonrasında bakış açılarıyla alakalı derdi yok. Yani ben bu mantığa oturttum arkadaşlar. Sebebinin bu olacağını düşünüyorum. Bu konudaki görüşlerinizi de mutlaka bekliyorum.
Telefonun kalbinde Exynos 9825 var. 7 nanometre EUV üretim litografisi ile geliştirilmiş bir yonga. Yüksek frekans ve yüksek performans odaklı Samsung'un özelleştirdiği 2 Mongoose çekirdeği 2.7 GHz, 2 performans odaklı Cortex A75 çekirdeği 2.4 GHz ve 4 enerji verimliliği odaklı Cortex A55 çekirdeği 1.9 GHz'e kadar çıkabiliyor. 15 dakikalık stres testinin sonrasında gücünün %85'ini devam ettirebildi. S10 Plus'taki Exynos 9820'ye göre daha iyi. GPU tarafında Mali G76'nın 12 çekirdekli versiyonu var. Note 10 ve Note 10 Plus arkadaşlar 5G destekli değil. LTE Cat 20 modeme sahip bu telefonlar ve 2 GB'e kadar indirme, 316 MB'e kadar yükleme hızı destekliler. Bunlar gerçekten çok çok uçuk hızlar. Real Racing 3 için söylenebilecek pek bir şey yok. Kaba tabirle telefon akıyor. Tüm grafik ayarları sonda ve 60 kare saniye akıcılığı. Yani isterseniz çarpın, isterseniz pistten çıkın, tozun dumanın içerisine girin. Fark etmiyor. Yani telefonda keyifle oyun bu kadar oynanır zaten. Asıl mesele PUBG. Real Racing 3 kimin umurunda? Mümkün olan en yüksek grafik ayarlarını telefon kendisi tavsiye ediyor zaten size. Ben de uyguladım ve PUBG'de de oyun akıyor. Hayli akıcı. Patlamalarda, çatlamalarda yorulmuyor telefon. Özellikle dürbün açınca bazı telefonlar kasılabiliyor, bu doğru. Ama Note 10 Plus'ta performans düşmedi. Isıya bağlı olarak performans kaybı da yaşamadım. Uzun maratonlarda bu bilinmesi gereken bir şey ama benim test senaryom şöyle. Şarja veya adaptöre bağlı değil. Aynı zamanda da ekran otomatik ekran ışığında. Bunun tam tersini yaparsanız yani şarja bağlayıp powerbank'e bağlayıp bir de üzerine ekran ışığını maksimuma çekerseniz telefon fazlasıyla ısınır. Arkadaşlar bu zaten yapılmaması gereken bir şey. Olması gereken senaryoda oyun oynarken telefon ısınıyor. Ekrana da yansıyor ama yarım saatlik periyotlarda beni kesinlikle rahatsız etmedi. Vapor Chamber yani temel olarak vakumlanmış gaz tekniğini kullanan soğutmayla sürdürülebilir performans sorunsuz geldi bana. Ama elinizin altında tam yükte çalışan bir telefon var, bunu dedirtiyor. 12 GB RAM ve 256 GB depolamalı telefona 1 TB'a kadar microSD hafıza kartı takabiliyorsunuz. Depolama UFS 3.1 standardında, 3.0 standardındaki cihazların hayli önünde. Günlük kullanımda bir etkisini gördüğümü söyleyemem ekstradan. Çünkü UFS 3.0 da çok hızlıydı. UFS 3.1 ise çok daha hızlı. Arkadaki ana kamera 12 megapiksel çözünürlüğünde ve f1.5, f2.4 bu iki diyafram ayarına sahip. Sensörü alıştığımız 1/2.55 inçlik bir sensör. LCD Edge'den biri, ISP'de görüntü işleme tekniklerinde elbette gelişmeler oldu ama sensör boyutu aynı kaldı. Daha büyük bir sensör bekliyordum ben artık. 12 megapiksel f2.1 telefoto ve 16 megapiksel f2.2 geniş açı kamerası da eşlik ediyor. Ana kamera ve 2x yakınlaştırma yapan sensör OIS'li yani optik imaj sabitlemeli. 4K 60 kare saniyeye kadar destek var. 720p'de 960 kare saniye, 1080p'de 240 kare saniye ağır çekim yapabiliyor telefon. Ön kamera 10 megapiksel f2.2, dual pikselli, değişken odaklamalı ve 4K 30 kare saniye video çekebiliyor. S10 Plus'taki ön kamera 10 megapikseldi yine ama diyafram değeri f1.9'du. Elimde kesin bir bilgi yok arkadaşlar, bunu söyleyeyim ama belki de kamerayı küçültürken o sırada diyaframdan feragat edilmiş olabilir. Ben güç butonuna çift basıp açıyorum kamerayı, gayet pratik. Instagram, yiyecek, panorama, profesyonel, canlı odak, canlı odaklı video ve ağır çekim modları bulunuyor. Dual piksel odaklama yine anlık çalışıyor. Genelde odağı tekrar arama eğiliminde değil. Dual pikselin üzerine bir odaklama sistemi tanımıyorum ben. Çekim hızını açık söylemek gerekirse ben o kadar da beğenmedim. Daha hızlı rakipleri var. Özellikle de ön kamerada daha yavaş. Tak tak iki fotoğraf çektiniz diyelim mesela. İkincisi garanti olsun diye. Bunda bir tane çekiyorsunuz. İkincisi için bir daha çekiyorum ben demeniz icap edebiliyor. Öncelikle güneş ışığı altında dışarıda çektiğim fotoğraflar için konuşayım. 12 megapikselin hakkını verecek düzeyde keskin fotoğraflar çekebiliyor. Detay gücü de öyle. Misal veriyorum, bir mağazada bir şeyler çektiniz. Mağazanın her yeri o kadar aydınlık olmayabiliyor sonuçta. Keskinliğini mümkün olduğunca koruyabiliyor. Işık azalınca ana kamera otomatik olarak f1.5 diyaframa geçiyor. Kameradaki olumsuzluk ise şu, ışık ayarı genelde kaçık oluyor. Otomatik ayarlarda olması gerekenden parlak hale getiriyor fotoğrafı. Ben elle ışık ayarını kısma gereği duyuyorum. Renkleri, kontrastı genellikle bir tık arttırıyor. Tam kıvamında arttırıyor aslında, yani benim işime gelecek kadar. Renk dengesi ise bence sorunsuz. Işığın çok az olduğu yerlerde ise veyahut karanlıkta güzel iş çıkarıyor. Otomatik modda da öyle. Zaman zaman noise görebiliyorsunuz ama dikkatli bakınca görünüyorlar. Karanlıkla mücadelesi iyi yani. Dinamik aralık için çok bir şey söylemeye gerek yok bence. Çünkü gerçekten çok iyi. Sonuçta iyi bir telefon, iyi bir kamera diyeceksiniz ama bazı sahneler oluyor ki yani şu detayda karanlıkta kalır büyük ihtimalle. Dinamik aralık kurtarmaz diyorsunuz. Bir bakıyorsunuz o da gözler önüne serilmiş. Detayları da seçilebiliyor. Evet, gece modu geç olsa da geldi ve Eson ailesinde tanıştığımız ilk gece modu gibi değil. Yani istediği zaman devreye girmiyor. Siz istediğiniz zaman gece moduna girip kullanabiliyorsunuz. Çalışma mantığını da bu fotoğraf bence özetliyor. Farklı pozlamalarla bir sürü kare alıyor. Zaten çekerken bekleyin diyor size ve katmanları harmanlayıp bir tane sonuç çıkarıyor ortaya. Geniş açı kamerası gerçekten alışınca güzel bir şey. Ana kameranın açısı bu sefer dar geliyor size. Geniş açıda renkler biraz daha canlı. Renk dengesi, beyaz dengesi toptan değişmiyor ama arada fark var. Noise ile mücadelesi gayet iyi ama ana kamera kadar da başarılı değil. Keskinliğini ise gayet başarılı buldum ben ve balık gözü efektini, ki otomatik düzeltiyor, tamamıyla yok edemese de güzel sonuç verdiğini düşünüyorum. Çoğu telefonda otomatik mod zevklerime pek uymadığı için aslında bu fotoğrafı ben istediğim gibi çektim diyebilmek için profesyonel mod kullanıyorum. Hem RAW hem JPEG olarak kaydediyorum ve Photoshop Express'te, yani yine telefonda düzenliyorum. Ham olarak, RAW olarak kaydettiğim çekimlerden, ki 25 MB civarılar, ben gayet memnunum. İstediğim esnekliği, dinamik aralığı bünyelerinde barındırıyorlar. Obje ayrımında bir problem görmedim açıkçası. Nadiren objeyi ayıramadığı zamanlar oldu. Mesela bu çiçekleri çekerken tam ortadakini, biraz da yanındakileri alsın istedim çekerken. Öyle de oldu. Canlı odak modu var arkadaşlar. Bunun en güzel yanı, daha fotoğraf çekilmeden bokeh efektini görebiliyorsunuz, şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Güzel bir şey ama efektler de var ve bu efektler arasında benim en çok sevdiğim siyah beyaz olanı. Videoda çok iyi. Dinamik aralık harikulade. Stabilizasyon gimbal kullanıyor musunuz gibi bir stabilizasyon. Bir tık keskinleştirme filtresi atıldığı belli oluyor bazen ama genel olarak detaylarıyla, kullanım rahatlığıyla tam istediğim gibi. Ben gayet güzel vlog çekebilirim bu telefonla. Geniş açı kamerasındaki stabilizasyon çok daha iyi. Telefon içerisindeki gyro'dan faydalanıyor. İster yürüyün, ister koşun, milim sekmiyor. Işık azaldığında ufak titremeler görebiliyorsunuz bazen ama yine genel olarak gayet güzel. Sadece videoda renk dengesi ve kalitesindeki fark ana kameraya göre daha belirgin oluyor. Öz çekim kamerası açık ortamda, güneş altında gayet iyi. Note 10 serisinde yüzümü boyama, renkleri pastelleştirme gayesi görmedim ben. Sonda maalesef böyleydi. Detaylar gayet belirgin, kırışıklıklar, noktacıklar, bunlar yerinde ve abartılı renkler yok. Ön kameranın ışık dengesi kesinlikle daha iyi. Daha doğrusu olması gerektiği gibi diyelim. Yalnız bir tık loş bir sahneye gelince güneş altındaki o keskinlik hemen gidiyor. Çok değil ama alıştırdığı gibi de değil karanlık sahnelerde. Diyaframdan feragat burada kendini belli ediyor. Dinamik aralık tepeyi temsil ediyor diyebiliriz. Ben gökyüzü, arkamdaki kalan mağazaların karanlık kısımları, aydınlıkta veya karanlıkta kalan her şey fotoğrafta var. Obje ayrımı çok iyi. Aydınlık ya da karanlık pek fark etmiyor, iyi iş çıkarıyor. Video tarafına canlı odakla başlamak istiyorum çünkü videoya canlı olarak efekt uygulayabiliyor olmak gerçekten büyük bir mesele. Ben özellikle bu retro efektini filmli gibi efekti çok sevdim. Yüzü bulduğu anda efekti uyguluyor. Hatta yanınızda birkaç kişi vardır, arkadaşlarınız vardır. Onların da yüzünü gördüğü anda uyguluyor efekti. Normal video çekiminde renklerde bazen yine o pastellik devreye girebiliyor ama bu pastel renk olayı meselesi göreceliymiş, beğeni meselesiymiş meğer. Bence bir kendiniz dinleyin.
Baksana yüzümüzü yine makyaj yapıyor arkadaş.
Aa çok güzel oluyor yalnız.
Ya bence olmuyor hiç. Şimdi ses testini yapalım telefonun. Hmm. Ses testini de istediğiniz ki dışarıda nasıl geliyor diye. Hani ortam gürültüsünden ayırabiliyor mu sesi?
Tamam.
Deniyoruz. Hadi bakalım. Artık sizin yorumunuza kalmış. Bir ses testi daha yapalım. Şu anda dışarıdayım. Karanlık. Gece. Ortamda pek fazla ses yok ama denizden, eğlence gemilerinden sesler geliyor. Şu anda sesimi bu şekilde algılıyor telefon. Kameraları değerlendirdik. Arka kamera paketi, ön kamera paketi. İyi kötü yorumlarımızı yaptık arkadaşlar. Yani artık kamera paketi hakkında genel bir kanıya sahipsiniz diye düşünüyorum ama bir de işin çok önemli bir kanadı daha var. O da Instagram. Yani sosyal medyada demiyorum. Facebook veya Twitter falan da demiyorum. Instagram. Instagram bence çok önemli. Instagram paylaşımları benim için ciddi önemli. Dolayısıyla ben ne yaptım arkadaşlar? Kendi Instagram hesabımda bu telefonla çektiğim fotoğrafları ve videoları bir story altında, sabit story altında topladım. Oradan girip birebir Instagram sıkıştırmasından sonra ortaya çıkan sonuçları, fotoğraf, video, ses kaydı görebilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Gidin bakın. Çünkü dediğim gibi bu videoda göstersem o fotoğrafları farklı. Instagram sıkıştırmasından sonra farklı hale bürünüyorlar. Siz kararınızı verin ama ben genel olarak bir özetleyeyim. Şöyle ki segmenti iOS'lu telefonlarla yani iPhone'larla hesabınızda paylaştığınız fotoğraflarda çok büyük bir kalite farkı yok. Story'de de aynı şekilde fotoğraflarda öyle çok büyük bir kalite farkı yok ama videolarda Android telefonların tümü yani videolar açıkçası çektiğiniz kadar net bir şekilde görüntülenemiyor hikayeler kısmında. Hem sizin için geçerli bu hem de o hikayelere bakanlar için geçerli. Ve telefonun kamera modlarından bir tanesi de aslında Instagram modu ama Instagram modu kalite anlamında bir şey katmıyor. En boy formatını düzeltiyor. Dolayısıyla dediğim gibi Instagram hesabıma girin arkadaşlar. Görüyorsunuz. Oradan kendi kararınızı kendiniz verin. Canlı canlı sonuçları görün.
Telefon Android 9 ve One UI 1.5 arayüzüyle geliyor ama ben size o arayüzü hiç göstermeyeceğim. Çünkü cidden beğendiğim bir arayüz değil. Hantal ve sorunu olduğundan değil aslında ama benim Nova Launcher ile oluşturduğum arayüz çok daha iyi diye düşünüyorum. Duvar kağıdını Voli adlı bir uygulamadan indirdim. Ücretli bir uygulama ama içinde harika duvar kağıtları var ve sürekli güncelleniyor. Aşağıda müzikle beraber oynayan çubuklar görüyorsunuz. Bunları da Navbar adlı bir uygulama ile ekledim. Yine ücretli bir uygulama. Spotify gibi hizmetlerle, PowerAmp gibi müzik oynatıcılarla çalışıyor. Aslında yapabildiği çok şey var. Yani navigasyon çubuğunu batarya göstergesi yapabilirsiniz. Uygulamadan uygulamaya farklı renkler almasını sağlayabilirsiniz. Farklı temalar oluşturabilirsiniz. Çeşitli kenar süsleri bile giydirebiliyorsunuz çerçevelere gibi gibi. Telefonun genel görünümünü Nova Launcher ile oluşturdum. Mesela klasör şekilleri ve içindeki uygulamaların görünümleri, renkleri, sıralamaları, mesela menü çubuğunun üzerindeki o hafif çizgileri mesela ben ekledim. Menünün sıralama düzeni ve aklınıza gelebilecek çoğu şeyi kendim özelleştirdim. Çok daha fazlasını yapabiliyorsunuz yine. Bu gördüğünüz widget mesela onu da KWGT adlı bir uygulamayla yaptım. Yine ücretli bir uygulama. Ben bir tane şablon buldum ve duvar kağıdıma göre onu özelleştirdim. Öyle bir uygulama ki aslında baştan bile tasarlayabilirsiniz widget'ı. Lafı uzatmaya hiç gerek yok. One UI hızlı, sorunsuz Ama benim için fazla sade. Android bir telefonunuz varsa arkadaşlar özelleştirin, hiç acımayın. Kullandığınız arayüzün bir eşi benzeri olmasın. İki tane Note 10 Plus düşünün. İkisi de aynı ama bu arayüzle beraber bu telefon sanki bambaşka gibi görünüyor. Yaşasın Android. Heh, şunu da eklemek istiyorum. Bildirim ışığı görmediniz. Evet, bildirim ışığı gerçekten yok. Onun yerine arkadaşlar Always On Display kullanıyorsunuz. İstediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Bildirimleri buradan takip etmeniz gerekiyor. Telefonun kendi arayüzünde sevdiğim herhalde tek şey Edge penceresi ve ben bunu aslında SD işten beri kullanıyorum. Kavisli kısımdan ortaya doğru sürüklüyorsunuz ve burada uygulamalar var. İsterseniz kişiler ekleyebiliyorsunuz, sürekli görüştüğünüz kişileri mesela. Hava durumunu ekleyebiliyorsunuz gibi gibi. Yani benim sürekli kullandığım ve her telefonda aradığım bir şey. Pek öyle görünmese de Note 10 Plus aslında stereo hoparlör kurulumuna sahip ve AKG imzalı hoparlörler bunlar. Arıza tarafındakinin sesi kullanıcıya nasıl ulaşıyor? Yani gerçekten ilk başta aklım karıştı çünkü elimle neresini kaparsam kapayayım sesini kesemedim. Orada şöyle bir şey var, ekranın arkasında bir sürücü var sonuçta. Ekran arkadaşlar bir nevi diyafram olarak kullanılıyor. Arıza sesi konusunda endişelenen arkadaşlar varsa şunu söyleyeyim, sorunsuz çalışıyor aslında. Yani yüksek gürültülü bir yerde sesi fazlasıyla çıkıyor, istediğiniz zaman sesinizi de kısıyorsunuz. Belki de biraz kısmak isteyeceksiniz çünkü normal bir arızaya göre dışarıya sızan ses, arızanın sesi biraz daha fazla. Bu kurulumun maksimum sesi gayet iyi, bol detaylı, dinamik aralığı da gayet iyi. Tok seslere de güzel değiniyor aslında ama %80 ses ayarından sonra derinlikleri biraz azalıyor. Tizlerde çok tatlı bir dengede ama çevresel sesi aslında S10 Plus'tan iyi değil. Üstte bir hoparlör olsa da sonuçta önü kapalı. Dolayısıyla sesin çevreselliği S10 Plus'taki gibi canlı değil maalesef ve baslar S10 Plus'ta genel olarak bir tık daha iyi. Pek değinilen bir detay değil ama ben bilginiz olsun istiyorum. Arıza hoparlörünün önü kapalı. Dolayısıyla telefonun arkasını da titreştirebiliyor özellikle tok seslerde. Ama tahmin ettiğim kadar şiddetli ve rahatsız edici değil. Özetlemek gerekirse Note 10 Plus aslında ülkemizde satılan amiral gemilerinin neredeyse hepsini ses anlamında cebinden çıkarır. Burası bu kadar net bence. Ama S10 Plus kadar iyi değil. 4300 mAh'lik ciddi kapasitede bir bataryası var ama telefon da küçük değil hani. Hücresel veri ki günde 300 MB civarı tükettim ben bu telefonda ve otomatik ekran ışığıyla bol bol WhatsApp, günde 1-1,5 saat kadar Spotify, Instagram'ın keşfet kısmında ciddi zaman harcarım, AliExpress, Gearbest gibi alışveriş uygulamalarında gezerim, internette surf, mail takibi, inceleme dolayısıyla bol bol fotoğraf ve video, gün içerisinde de toplam yarım saat kadar telefon görüşmesi derken böyle bir senaryoda telefon 6 saat civarı bir ekran süresi veriyor. Günü çıkarmak için gayet yeterli. S10 Plus'ta ise bu ekran süresi 5,5 saat civarındaydı. 25 wattlık şarj adaptörü telefonu yaklaşık 1 saat 20 dakikada şarj edebiliyor. Ben telefonu gece şarja bırakan biriyim açıkçası ama hızlı şarj gerekince işe yarıyor. 45 wattlık adaptörünün kutudan çıkmaması Samsung'un daha önceleri şu markalar telefon desteklemesine rağmen kutularına hızlı şarj adaptörü koymuyorlar dediği markaların durumuna düşmesine sebep oldu bence. Peki lazım mı gerçekten bu adaptör, bu 45 wattlık adaptör? Bence ekstra para vermeyin, bu adaptör de gayet hızlı. Hem telefonun kendisi kablosuz şarj destekli, kablosuz şarj standlarıyla şarj olabiliyorlar hem de başka cihazları şarj edebiliyor. Başka bir telefon olur, saat olur mesela, bu benim Samsung Galaxy Watch'um. Birkaç kez standını unuttuğum için telefonla şarj etmiştim mesela saatimi. Kablosuz şarj destekli bir kulaklığım olsa onu da şarj eder. Hatta kablosuz şarj destekli oyuncu faremi bile şarj eder. Qi standardı destekli her şeyi şarj eder. Ama genel olarak şöyle bakmak lazım, kendi adaptörleri kadar hızlı olmasını beklemeyin. Ve vurguluyorum, acil durum kurtarıcısı bu. Note telefonları bugüne kadar test haricinde aktif olarak kullanmış biri değilim açıkçası. Çünkü kalem ihtiyacım olmadı. S serisini tercih ettim ben. Note 10 serisinin kalemi aktif bir kalem. Uzaktan yapılan hareketlerle farklı görevleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Hatta 3. parti uygulamalara da bu hareketlerden faydalanabileceğimiz özellikler gelecek. Yani en azından Samsung öyle söylüyor. Ben en çok kamerada kullandım bu kalemi. Uzaktan fotoğraf, video çekimi ve kamera arasındaki geçişlerde kullandım. Modlar arasında geçiş yaptım. Üzerindeki butona basılı tutarak hareketleri belirgin bir şekilde yapmanız lazım. Yoksa geçeyim derken kayıt başlıyor. Ufak bir kriz yaşatıyor. Note serisi bir telefonda elbette not alacaksınız. Hatta size kalemi lazımsa Note serisi bir telefonu tercih etmekte fayda var. Deneyim akıcı ve sorunsuz. Bazı sektör ve meslekler için Note serisi telefonlar gerçekten vazgeçilmez olabiliyor. Benim böyle emlakçı ve muhasebeci birçok arkadaşım var. Ben Penap uygulamasıyla bir şeyler boyamayı, çizmeyi çok sevdim açıkçası. Bir süreden sonra hevesim geçecektir tabii ama bu kalemi gerçekten kullanabilenler inanılmaz çalışmalar yapmışlar. Boyamalarda da aynı şekilde. Burada başkalarının çalışmalarını görebiliyorsunuz, kendi paylaşımlarınızı yapabiliyorsunuz. Ben özetle gayet beğendim. Akıllı seçimle GIF oluşturmak gerçekten çok pratik. Başka şeyler de yapabiliyor ama ben GIF için kullandım. Telefonda böyle bir şey olmasa, yani ekstra bir uygulama yüklemek gerekiyor olsa çok üşenirdim açıkçası ama olunca baya baya faydalandım. Ekran notu hem günlük olarak kullanabileceğiniz hem de iş için pratik bir şey, hayatınızı kolaylaştıran bir şey. Canlı mesaja geldiğimizde biraz hevesinizi alıp bırakabileceğiniz bir şey gibi geldi bana. AR karalama, yani artırılmış gerçeklikte karalama da aynı şekilde. Çalışmasına güzel çalışıyor, o konuda hiçbir sorun yok. Belki sadece bazen biraz kare saniye düşebiliyor ama eğlence dışında hayatı kolaylaştıran bir yanı yok. İşinizi kolaylaştırabilecek bu iyi olmuş dediğim şey ise aldığınız notları metine dökebilmesi oldu. El yazınız kötü olabilir ama biraz okunaklı yazarsanız gayet iyi iş çıkarıyor. Umarım bu özellik, çünkü gerçekten çok önemli bir özellik, bir yazılım güncellemesiyle beraber Note 9'a da gelir. 3D tarayıcı. Açıkçası olmasaydı da olurdu bence. Ne kadar iyi ışık ve ortam oluşturursam oluşturayım, telefon size şöyle böyle bir ortam lazım diyor, şunları hazırlayın, bunları yapın diyor. Elle tutulur bir sonuç alamadım maalesef. 3D sensörü yerine nabız sensörü kalabilirdi aslında. Ben kullanıyordum. 3.5 mm jack'ı da kullanıyordum. Videoda profesyonel modu da kullanıyordum. Neyi sevdiysem elimden aldılar. 802.11ax standardında bir Wi-Fi modülü var ve Wi-Fi 6 adıyla da geçiyor. Bu Wi-Fi kullanımının yoğun olduğu yerlerde, havalimanları, stadyumlar mesela, AC standardına göre 4 katı kadar daha yüksek veri çıkışı vaat ediyor. En azından teoride böyle. Pratikte ise ekstra bir hız hezmedim ben. Gayet stabil ve mesafe anlamında da sorunsuz bir şekilde bağlantı sağlayabildim. Bluetooth 5.0 ile geliyor. Çift ses kaynağına ses yollayabiliyorsunuz. Mesela iki Bluetooth hoparlöre sesi yollayabilirsiniz, aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bir Bluetooth hoparlöre, bir tane de kulaklığa mesela, tercih sizin. GPS'te ise herhangi bir sorun yok, uyduları bulmada yeterince atik.
Samsung Galaxy Note 10 Plus. Bu videonun çekildiği tarih itibariyle fiyatı 11.000 TL. Evet, yani çok ciddi bir rakam. Dolar ve TL'nin durumu çok ciddi boyutlara ulaştı. Bizim yapabileceğimiz pek bir şey yok ama Samsung tarafı da açıkçası Note 9'da uyguladığı Türkiye politikasını, fiyat politikasını Note 10 ailesinde uygulamamış gibi. Note 9'da yani Türkiye'yi biraz kıyak geçirmişti açıkçası ama Note 10 ailesinde öyle bir şey olmadı. Şimdi Note 9 ile Note 10 Plus'ı karşılaştırmak gerekirse aynı boyutlarda daha büyük ekran, daha iyi bir ekran, daha ince bir kasa, daha hafif bir telefon, sonrasında daha iyi CPU, GPU, daha iyi kamera paketi, ön kamerada 4K OIS, arka kamerada geniş açı kamerası ve biliyorsunuz Samsung lansmanda bayağı bir Note 9'u yok etmek istedi. Yani bir kamera karşılaştırması yaptı. Note 9 bayağı kötü gözüküyordu açıkçası. Yani geliştirmediği tek bir şey var herhalde, 3.5 mm jack. O da olmadığı için geliştirilmemiş. Öyle bir konu var. Dolayısıyla ben size şunu hatırlatmak istiyorum. Yani Note 9 ile arasında 3.000-4.000 TL fark var. Ve Note 9 hala bence öyle ölmüş bir telefon değil. Bu telefon çıktı değil, Note 9 öldü diye bir şey yok. Note telefonu gerçekten not olarak kullanıyorsanız, yani kalemi için kullanıyorsanız, işiniz gereği hayatınızı kolaylaştırıyorsa Note serisi bir telefon, bence Note 9 hala ölmedi. Hala alınabilir. Ben size ölmediğini belirteyim de siz bu farkları ben saydıktan sonra artık kararınızı vermişsinizdir diye düşünüyorum.
Note 10, yani küçüğünün fiyatı Plus olana göre bence dengesiz. Aradaki fiyat farkı çok az. Küçük not isteyenler için elbette bir seçenek. Bu güzel bir şey, Samsung'u tebrik ediyorum. Ama özelliklerde de bazı farklar olduğu için fiyatı daha düşük olmalıydı. Şu anki fiyat farkı neticesinde madem öyle Note 10 Plus alayım dedirttiriyor. Evet, finalde şunları söylemek istiyorum. Samsung Galaxy Note 10 Plus. Artısıyla eksisiyle değerlendirdik. Her şeyde değil ama genel olarak çok iyi bir telefon. Android tarafındaki en iyi telefonlardan biri.
Evet, böylelikle sizlerle beraber Samsung Galaxy Note 10 Plus'ı incelemiş olduk. Ürün ve inceleme videosu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim değinmediğim lakin sizin merak ettiğiniz bir şey olursa arkadaşlar lütfen yorumlar kısmında belirtin. Ben oradan cevaplıyor olacağım. Aynı zamanda bana sosyal medya hesaplarım üzerinden ulaşabilirsiniz. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Yine cevaplarım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.